15. Kutsal Kitap ve Fransız Devrimi. 16. yüzyılda insanlara açık bir kutsal kitap sunan reform, Avrupa'nın tüm ülkelerine girmeye çalışmıştı. Bazı uluslar onu gökten gelen bir haberci gibi memnuniyetle karşıladılar. Diğer ülkelerde papalık reformun girişini engellemeyi büyük ölçüde başardı. Böylece kutsal kitap bilgisi yüceltici etkileriyle birlikte neredeyse tamamen dışlandı. Bir ülkede ışık giriş yolu bulmasına rağmen karanlık onu anlayamadı. Yüzyıllar boyunca gerçek ve yanılgı üstün gelmek için çekiştiler. Sonunda kötülük zafer kazandı ve göğün gerçeği dışarı atıldı. Yargı da şudur: dünyaya ışık geldi. Ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Yuhanna 3. bölüm 19. ayet. Ulus seçmiş olduğu yolun ürünlerini biçmeye terk edildi. Allah'ın ruhunun kısıtlaması, onun lütuf armağanını hor gören halkın üzerinden kaldırıldı. Kötülüğün olgunlaşmasına izin verildi. Ve tüm dünya ışığı bilerek reddetmenin sonuçlarını gördü. Fransa'da kutsal kitaba karşı yüzyıllardır sürdürülen savaş, devrimin manzaralarıyla sonuçlandı. Bu korkunç isyan, Roma'nın kutsal yazıları bastırmasının doğal sonuçlarından başka bir şey değildi. Eke bakınız. Dünyanın papalık politikasının uygulanışına dair tanık olduğu en çarpıcı örneği sunuyordu. Roma Kilisesi'nin öğretisinin 1000 yıldan uzun bir süredir yöneltmekte olduğu sonuçların bir örneğiydi. Papalığın hüküm sürdüğü dönem boyunca kutsal yazıların bastırılacağını peygamberler önceden bildirmişti. Vahiy yazarı da yasa tanımaz adamın egemenliği dolayısıyla ortaya çıkacak ve bilhassa Fransa'yı etkileyecek olan sonuçlara işaret etmişti. Rabbin meleği şöyle dedi: kutsal şehri 42 ay ayak altında çiğneyecekler ve iki tanığıma güç vereceğim ve çul giysilerle giyinmiş olarak 1260 gün peygamberlik edecekler ve kendi tanıklıklarını bitirdikleri zaman dipsiz derinlikten çıkan canavar onlarla savaşacak ve onları yenecek ve onları öldürecek ve onların cesetleri ruhsal olarak Sodom ve Mısır diye adlandırılan büyük şehrin caddesi üzerinde olacak. Onların Rabbi de orada çarmıha gerilmişti. Ve yeryüzünde oturanlar onlar üzerine sevinecek ve şenlik yapacaklar ve birbirlerine armağanlar gönderecekler. Çünkü bu iki peygamber yeryüzünde oturanlara işkence etmişlerdi. Ve 3,5 günden sonra Allah'tan onların içine hayat ruhu girdi ve ayakları üzerinde durdular. Ve onları görenlerin üzerine büyük korku düştü. Vahiy 11. bölüm 2. ayetten 11. ayete kadar Kİ. Burada bildirilen iki süre 42 ay ve 1260 gün aynıdır. Mesih'in kilisesinin Roma baskısı altında sıkıntı çekeceği süreyi simgeler. Papalığın 1260 yıl süren egemenliği milattan sonra 538 yılında başladı. Dolayısıyla 1798'de sona erecekti. Ekte sayfa 53'e dair nota bakınız. O zaman bir Fransız ordusu Roma'ya giderek papayı tutsak aldı. Papa sürgünde öldü. Çok geçmeden yeni bir papa seçilmesine rağmen papalık hiyerarşisi o günden beri önceden sahip olduğu gücünü asla toparlayamamıştır. Kiliseye yapılan zulüm 1260 yıllık sürenin tamamında sürmemiştir. Allah halkına merhamet göstererek çetin denenme sürelerini kısalttı. Kurtarıcı kilisenin üzerine gelecek olan büyük sıkıntıyı önceden bildirirken şunları söyledi: o günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Matta 24. bölüm 22. ayet. Reformun etkisiyle zulüm 1798'den önce sona erdi. Peygamber iki tanıkla ilgili olarak bildirisine devam ediyor. Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacıyla iki kandilliktir. Mezmurcu şöyle diyor: "Sözüm adımlarım için çırağ, yolum için ışıktır." Vahiy 11. bölüm 4. ayet, Mezmur 119. bölüm 105. ayet. İki tanık, eski ve yeni ahitlerden meydana gelen kutsal yazıları simgelemektedir. Her ikisi de Allah'ın yasasının kaynağına ve sürekliliğine ilişkin önemli tanıklıklardır. Ayrıca her ikisi de kurtuluş planının tanıklarıdır. Eski ahitteki örnekler, kurbanlar ve peygamberlik sözlerinde önceden bildirildiği şekilde gelmiş olan bir kurtarıcıyı anlatırlar. Çul giysilerle giyinmiş olarak 1260 gün peygamberlik edecekler. Bu dönemin büyük bir kısmında Allah'ın tanıkları gözlerden uzak kaldılar. Papalık gücü, hakikat sözünü insanlardan saklamaya çalışıyor. Önlerine gerçeğin tanıklarına aykırı sözler söyleyen yalancı tanıklar çıkarıyordu. Eke bakınız. Kutsal kitap, dinsel ve dünyasal yetkililer tarafından yasaklandığında, tanıklığı saptırıldığında ve insanların zihinlerini ondan uzaklaştırmak amacıyla insanların ve iblislerin aklına gelebilecek her türlü çaba gösterildiğinde, onun kutsal gerçekleri ilan etme cüreti gösterenler kovalandığında, ele verildiğinde, işkence gördüğünde, zindan hücrelerine kapatıldığında, imanlarından ötürü şehit edildiğinde ya da dağların kayalıklarına ve yeryüzünün in ve mağaralarına kaçmaya zorlandığında, işte o zaman sadık tanıklar çuldan giysiler içinde peygamberlik ettiler. Ancak tanıklarına 1260 yıllık sürenin tamamında devam ettiler. En karanlık zamanlarda Allah'ın sözünü seven ve onun itibarı için titizlik gösteren inançlı insanlar vardı. Bu sadık hizmetkarlara bilgelik, güç ve bu sürenin tamamı boyunca onun hakikatini ilan etme yetkisi verildi. Biri onlara zarar vermeye kalkışırsa, ağızlarından ateş fışkıracak ve düşmanlarını yiyip bitirecek. Onlara zarar vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekir. Vahiy 11. bölüm 5. ayet. İnsanların Allah'ın sözünü çiğnemeleri cezasız bırakılamaz. Bu korkutucu suçlamanın anlamı, Vahiy kitapçığının son bölümünde ortaya konmaktadır. Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum. Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır. Vahiy 22. bölüm 18. ve 19. ayetler. Bunlar Allah'ın insanları kendi bildirdiği ya da emrettiği şeylerde her türlü değişiklikten men etmek üzere verdiği uyarılardır. Bu ciddi kınamalar, insanlar üzerindeki etkileriyle onları Allah'ın yasasını hafife almaya sevk eden herkes için geçerlidir. Allah'ın yasasına itaat etmenin veya etmemenin pek fark etmediğini saygısızca bildirenleri korkudan titremelidirler. Kendi görüşlerini ilahi vahyin üzerine çıkaran herkes, kutsal yazının açık anlamını kendi çıkarlarına göre ya da dünyaya uyum sağlamak amacıyla değiştirmek isteyen herkes, üzerlerine korkunç bir sorumluluk almaktadır. Yazılı söz, Allah'ın yasası, tüm insanların karakterini değerlendirecek ve bu yanılgısız testin eksik bulduğu herkesi mahkum edecektir. Kendi tanıklıklarını bitirdikleri zaman, bitirirlerken, iki tanığın çul giysilerle giyinmiş olarak peygamberlik edecekleri süre 1798 yılında sona erdi. Gözlerden uzak çalışmalarının sonuna yaklaşırken, dipsiz derinlikten çıkan canavarla simgelenen güç onlara savaş açacaktı. Avrupa'nın pek çok ulusunda, kilisede ve devlette egemen olan güçler, yüzyıllardır papalık aracılığıyla şeytan tarafından kontrol ediliyordu. Ancak burada şeytani gücün yeni bir tezahürü gözler önüne serilmektedir. Kutsal kitaba saygı kisvesi altında onu bilinmeyen bir dilde tutarak insanlardan gizlemek Roma'nın politikası olmuştu. Onun egemenliği altında tanıklar çul giysilerle giyinmiş olarak peygamberlik ettiler. Fakat başka bir güç, dipsiz derinlikten gelen canavar ortaya çıkarak Allah'ın sözüne açıktan savaş açacaktı. Tanıkların caddelerinde öldürüldüğü ve cesetlerinin serildiği büyük şehir ruhsal olarak Mısır'dı. Kutsal kitap tarihinde anlatılan uluslardan yaşayan Allah'ın varlığını en büyük cüretle inkar eden ve onun emirlerine karşı gelen ulus Mısır'dı. Hiçbir hükümdar göğün yetkisine karşı Mısır firavununun yaptığı gibi açık ve küstahça bir isyana kalkışmamıştır. Firavun, kendisine Rabbin adıyla Musa tarafından getirilen mesajı duyduğunda gururla şu karşılığı vermişti: "Yehova kimdir ki İsrail'i salıvermek için onun sözünü dinleyeyim? Yehova'yı tanımam ve İsrail'i de salıvermem." Mısır'dan Çıkış 5. bölüm 2. ayet KM. Bu tanrı tanımazlıktır. Dolayısıyla Mısır'la simgelenen ulus, yaşayan Allah'ın isteklerini benzer şekilde inkar eden bir ses yükseltecek ve benzer bir inançsızlık ve meydan okuma ruhu sergileyecekti. Büyük şehir ayrıca ruhsal olarak Sodom'a benzetilmektedir. Sodom'un Allah'ın yasasını çiğneyerek gösterdiği yozlaşma, bilhassa ahlaksızlık olarak sergilenmişti. Bu nedenle bu günah, kutsal yazının bu bölümünde belirtilen nitelikleri yerine getirecek olan ulusun belirgin bir özelliği olacaktı. Peygamberin sözlerine göre, o zaman 1798 yılından kısa bir süre önce şeytani kaynaklı ve nitelikli bir güç ortaya çıkarak kutsal kitaba savaş açacaktı. Böylece Allah'ın iki tanığının şahitliğinin bu şekilde susturulacağı ülkede Firavun'un tanrı tanımazlığıyla Sodom'un ahlaksızlığı sergilenecekti. Bu peygamberlik Fransa tarihinde tam ve çarpıcı bir şekilde yerine geldi. Devrim sırasında 1793 yılında dünya ilk kez medeniyette doğmuş ve eğitim görmüş ve Avrupa'nın en iyi uluslarından birinin yönetim hakkını ele geçiren bir grup insanın seslerini birleştirerek insan ruhunun gördüğü en ciddi hakikati inkar ettiğine ve bir ilaha inancı ve ibadeti oy birliğiyle terk ettiğine tanık oldu. Sir Walter Scott, Napolyon'un Hayatı, 1. cilt 17. bölüm. Fransa, doğru kayıtların elde bulunduğu kadarıyla ulusça elini evrenin yaratıcısına karşı açık bir isyanla kaldıran dünyadaki tek ulustur. İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da ve diğer yerlerde pek çok kafir, pek çok imansız bulunmuştur ve hala bulunmaktadır. Fakat Fransa, dünya tarihinde yasama meclisinin kararıyla Allah'ın var olmadığını ilan eden ve başkentteki tüm yurttaşlarıyla diğer yerlerdeki halkının büyük çoğunluğunun hem kadınların hem erkeklerin ilanını sevinçle karşılayarak dans edip şarkılar söyledikleri tek devlet olarak göze çarpmaktadır. Blackwood Dergisi, Kasım 1870. Fransa aynı zamanda Sodom'u bilhassa öne çıkaran özellikleri de sergiliyordu. Devrim sırasında ovadaki kentlerin üzerine yıkım getiren ahlaki çöküş ve yozlaşmaya benzer bir durum tezahür ediyordu. Tarihçi, Fransa'daki tanrı tanımazlık ve ahlaksızlığı peygamberlik sözünde belirtildiği gibi bir arada sunuyor, insanların kurabileceği en kutsal ilişki olan ve devamlılığı toplumun sağlamlaşmasına büyük ölçüde katkıda bulunan evlilik birliğini önemsizleştiren sadece medeni bir sözleşme ya da iki insanın isteklerine göre birleşip ayrılabilecekleri geçici nitelikte bir ilişki haline getiren yasa, dini etkileyen bu yasalarla yakından ilgiliydi. İblisler, ev hayatında kutsal, latif ya da kalıcı olan her şeyi en etkin bir şekilde yok etme yöntemi bulmak üzere işe girişmiş olsalar, aynı zamanda yaratma amacında oldukları zararın sürekli bir şekilde bir nesilden diğerine geçeceğinin güvencesini elde etmek isteseler, evliliğin aşağılanmasından daha etkili bir tasarı bulamazlardı. Söylediği esprili sözlerle ünlü bir oyuncu olan Sophie Arnold, Cumhuriyet evliliğini zina töreni olarak tanımlamıştır. Scott, 1. cilt, 17. bölüm. Onların Rabbi de orada çarmıha gerilmişti. Peygamberlik sözünün bu niteliği de Fransa tarafından yerine getirildi. Mesih'e karşı düşmanlık ruhu hiçbir ülkede bu kadar çarpıcı bir şekilde sergilenmemişti. Hiçbir ülkede gerçek bu kadar sert ve acımasız bir düşmanlık görmemişti. Fransa, müjdeyi ikrar edenlere zulmederek Mesih'i öğrencilerinin şahsında çarmıha gelmiş oldu. Yüzyıllar boyunca kutsalların kanı döküldü. Waldensler, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Piedmont dağlarında can verirken, hakikate benzer bir tanıklık da kardeşleri olan Fransa'nın Albigensleri tarafından veriliyordu. Reform günlerinde öğrencileri korkunç işkencelerle öldürülmüşlerdi. Kral ve soylular, asil kadınlar ve nazik genç kızlar, ulusun gurur kaynağı ve kahramanları, İsa'nın şehitlerine bakarak göz ziyafeti çekmişlerdi. İnsan kalbinin en kutsal tuttuğu haklar için mücadele eden cesur Huguenotlar pek çok çetin savaş alanında kanlarını dökmüşlerdi. Protestanlar kanun kaçağı muamelesi görmüşler, başlarına ödül konulmuş ve vahşi hayvanlar gibi avlanmışlardı. Çöldeki kilise, kadim Hristiyanların soyundan gelen ve 18. yüzyılda Fransa'da halen varlıklarını sürdüren bir avuç insan, güneydeki dağlarda gizlenerek atalarının imanını aziz tutuyorlardı. Gece vakti dağlarda ya da ıssız fundalıklarda toplanmak üzere yola çıktıklarında süvariler tarafından kovalanıyor ve kadırgalarda ömür boyu köleliğe mahkum ediliyorlardı. Fransa'nın en pak, en zarif ve en bilgili kişileri, soyguncular ve katillerin arasında zincire vurularak korkunç işkencelere maruz kalıyordu. Bakınız Wiley 22. kitap 6. bölüm. Kendilerine daha merhametli davranılan diğerleri, silahsız ve çaresiz bir halde dizlerinin üzerine çökmüş dua ederken acımasızca vurulup öldürülüyorlardı. Toplantı yerlerinde yüzlerce yaşlı adam, savunmasız kadın ve masum çocuk öldürülerek cesetleri yer üstünde bırakıldı. Adetleri üzere toplantı yaptıkları dağlarda ya da ormanda dört adımda bir çimenlerin üzerine serilmiş ölü bedenler ve ağaçlarda asılı cesetler görmek onlar için olağan bir durumdu. Kılıçla, baltayla ve kazıkla harap olan ülkeleri büyük, kasvetli bir çöle dönüşmüştü. Bu vahşetler, karanlık çağlarda değil, 14. Louis'nin parlak döneminde işlenmişti. O günler bilimin ilerlemeye, edebiyatın gelişmeye başladığı zamanlardı. Sarayın ve başkentin ilahiyatçıları eğitimli ve belagatli kişilerdi. Ayrıca yumuşak huyluluk ve hayırseverlik erdemlerini büyük ölçüde sergiliyorlardı. A.G.E. 20. kitap 7. bölüm. Fakat kara suç olayları dizisindeki en kara olay, tüm korkunç yüzyılların şeytani eylemlerinin en korkuncu, Aziz Bartholomew yortusu kıyımıydı. Dünya, bu namert ve zalim saldırının sahnelerini halen titretici bir dehşetle hatırlamaktadır. Roma yanlısı rahiplerin ve piskoposların yönlendirdiği Fransa kralı bu korkunç eyleme onay verdi. Gecenin köründe çalan çan, katliamın işaretiydi. Krallarının şerefine güvenerek evlerinde sessizce uyuyan binlerce protestan, hiçbir uyarı verilmeden dışarı sürüklenerek acımasızca katledildi. Mesih'in Mısır'da kölelikten çıkan halkının görünmez önderi olduğu gibi, şeytan da bu dehşetli şehitleri çoğaltma işinde tebaasının görülmeyen önderiydi. Paris'te katliam, ilk 3 günü akıl almaz şiddette olmak üzere 7 gün boyunca devam etti. Yalnızca bu kentle de sınırlı kalmadı. Kralın özel emriyle protestanların bulunduğu tüm illere ve kasabalara yayıldı. Ne yaşa ne de cinsiyete bakıldı. Ne masum bebeklere ne de ak saçlı ihtiyarlara acıdılar. Asiller ve köylüler, yaşlılar ve gençler, anneler ve çocuklar hep birlikte yok edildiler. Katliam tüm Fransa'da 2 ay boyunca devam etti. Uluslarının gururu olan 70 bin kişi yok edildi. Katliamın haberi Roma'ya ulaştığında ruhban sınıfının sevinci sınır tanımadı. Lorraine Kardinali haberciyi 1000 kronla ödüllendirdi. San Angelo topları sevinçli bir selam atışı yaptı. Tüm kiliselerin kulelerinde çanlar çaldı. Şenlik ateşleri geceyi gündüze çevirdi. 13. Gregor ise kardinaller ve diğer kilise önde gelenleriyle birlikte uzun bir geçit töreniyle Aziz Louis Kilisesi'ne gitti. Burada Lorraine Kardinali Te Deum ilahisini söyledi. Katliamı anmak için bir madalyon bastırıldı ve Vasari'nin amirale yapılan saldırıyı, kralın konseyde katliamı planlayışını ve katliamın kendisini tasvir eden 3 freski Vatikan'da halen görülebilir. Gregor, Charles'a altın gülü gönderdi ve katliamdan 4 ay sonra Fransa bir rahibin vaazını halinden memnun bir şekilde dinledi. Rahip bugünden en kutsal babanın haberi alıp Allah'a ve Aziz Louis'e şükran sunmak üzere muhteşem bir tören yaptı. Sevinç ve mutlulukla dolu bir gün olarak bahsediyordu. Henry White, Aziz Bartolomev katliamı, 14. bölüm, 34. paragraf. Aziz Bartolomev katliamının arkasındaki efendinin ruhu, devrimin sahnelerinde de başroldeydi. İsa Mesih'in sahtekar olduğu ilan edildi. Ve Fransız insanlar bir araya toplanıp Mesih'i kastederek, "Sefil adamı ezin!" diye bağırdılar. Göğe kafa tutan küfürle iğrenç kötülükler el eleydi. Dahası en aşağılık insanlar, en utanmaz zulüm ve ahlaksızlık canavarları el üstünde tutulmaya başlandı. Bütün bu olaylarda şeytana en büyük saygı sunulurken, Mesih ise gerçek, paklık ve özverili sevgi özellikleriyle çarmıha geriliyordu. Dipsiz derinlikten çıkan canavar, onlarla savaşacak ve onları yenecek ve onları öldürecek. Devrim sırasında ve terör döneminde Fransa'da hüküm süren tanrı tanımaz güç, gerçekte de Allah'a ve onun kutsal sözüne karşı dünyanın hiçbir zaman tanık olmadığı bir savaş açtı. Tanrı'ya ibadet, ulusal meclis tarafından durduruldu. Kutsal kitaplar toplanarak halkın önünde mümkün olan her türlü aşağılama gösterisi eşliğinde yakıldı. Allah'ın yasası ayaklar altına alındı. Kutsal kitap ilkelerine dayalı kurumlar kaldırıldı. Haftalık dinlenme günü bir kenara bırakıldı. Onun yerine her 10. gün sefahat alemi ve küfre ayrıldı. Vaftiz ve Rabbin sofrası yasaklandı. Mezarlıklara dikkat çekici bir şekilde asılan ilanlarda ölümün ebedi bir uyku olduğu bildiriliyordu. Allah korkusunun bilgeliğin temeli olmak bir yana, akılsızlığın temeli olduğu söylendi. Özgürlüğe ve ülkeye tapmak haricinde her türlü dinsel ibadet yasaklandı. Paris'in yasal piskoposu çağrılarak tüm ulusun karşısında oynanmış en küstahça ve en rezil komedide başrollerden birini oynamaya zorlandı. Tam bir tören alayıyla, kongrenin huzuruna çıkarak yıllardır öğretmiş olduğu dinin her bakımdan rahiplerin uydurması olduğunu, tarihte ya da kutsal gerçekte hiçbir temeli bulunmadığını ilan etmeye zorlandı. İbadetine adanmış olduğu Tanrı'nın varlığını kesin surette ve açıkça reddederek, kendisini gelecekte özgürlüğün, eşitliğin, erdemin ve ahlaki değerlerin yüceltilmesine adadı. Bundan sonra piskoposluk nişanlarını çıkararak masanın üzerine koydu ve kongre başkanı kendisini kardeşçe kucakladı. Bazı sapkın rahipler bu piskoposu örnek aldılar. Scott 1. cilt 17. bölüm. Ve yeryüzünde oturanlar, onlar üzerine sevinecek ve şenlik yapacaklar ve birbirlerine armağanlar gönderecekler. Çünkü bu iki peygamber yeryüzünde oturanlara işkence etmişlerdi. İmansız Fransa, Allah'ın iki tanığının azarlayıcı sesini susturmuştu. Hakikat sözü sokaklarda cansız olarak yatıyordu. Ve Allah'ın yasasının kısıtlamalarından ve zorunluluklarından nefret edenler büyük sevinç duyuyorlardı. İnsanlar göğün kralına açıkça meydan okumuşlardı. Eski zamanlardaki günahkarlar gibi bağırıyorlardı. Tanrı nasıl bilir? Bilgisi var mı yüceler yücesinin? Mezmur 73. bölüm 11. ayet. Yeni düzenin rahiplerinden biri neredeyse akıl almaz bir cüretkarlıkla şunları söyledi. Ey Allah! Eğer varsan incinen adının intikamını al. Sana meydan okuyorum. Sessiz kalıyorsun. Şimşeklerini göndermeye cesaret edemiyorsun. Bundan sonra senin varlığına kim inanır? Lacretelle, Tarih, 11. cilt, sayfa 309. Alıntı yapılan eser, Sir Archibald Alice'ın Avrupa Tarihi, 1. cilt, 10. bölüm. Tam da Firavun'un küstah sözlerinin bir yansıması. Yehova kimdir ki onun sözünü dinleyeyim? Yehova'yı tanımam. Akılsız içinden Tanrı yok der. Mezmur 14. bölüm 1. ayet. Ayrıca Rab gerçeği saptıranlar için şöyle bildiriyor. Bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektir. 2. Timoteos 3. bölüm 9. ayet. Fransa yaşayan Allah'a, yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayana ibadeti terk ettiğinde ahlaksız bir kadın suretinde resmedilen akıl tanrıçasına taparak aşağılayıcı putperestliğe düşmekten gecikmedi. Üstelik bu, ulusun temsilciler meclisinde ve en yüksek mülki idareyle yasama yetki organlarında gerçekleşti. Tarihçi şöyle diyor. Bu çılgın dönemin törenlerinden biri, saçmalığı kutsallara saygısızlıkla birleştirmesi bakımından eşsizdir. Kongrenin kapıları bir müzik grubu için açıldı. Önlerinden belediye yetkilileri vakur bir tören havasıyla içeri girdiler. Özgürlüğü öven bir ilahi söylüyorlardı. Ve yanlarında gelecekte ibadet edecekleri nesne olan akıl tanrıçası adını verdikleri üzeri örtülü bir kadın vardı. Hakim makamının önüne getirilerek büyük bir tantanayla örtüsü kaldırıldı ve başkanın sağına yerleştirildi. O zaman topluluktakiler onun operadaki dansçı kızlardan biri olduğunu anladılar. Fransa Ulusal Kongresi, taptıkları aklın en uygun temsilcisi olarak gördükleri bu kişiye alenen saygı gösterdiler. Bu kutsala saygısız ve gülünç maskaralık belli bir tavrı yansıtıyordu. Akıl tanrıçası takdim töreni, ulus çapında sakinlerinin kendilerini devrimin tüm doruklarına denk olarak göstermeyi arzuladıkları yerlerde yenilendi ve taklit edildi. Scott 1. cilt 17. bölüm. Akla tapınmayı başlatan hatip şunları söyledi. Meclis üyeleri, bağnazlık yerini mantığa terk etmiştir. Yorgun gözleri ışığın parlaklığına dayanamadı. Bugün bu gotik kemerlerin altında gerçeği ilk kez yeniden haykıran muazzam bir kalabalık toplanmıştır. Burada Fransızlar tek gerçek tapınmayı, özgürlüğe tapınmayı, akla tapınmayı kutlamışlardır. Burada Cumhuriyet kurumlarının refahı için dileklerde bulunduk. Burada cansız putları akıl için, yani canlı olan kavram için, yani doğanın başyapıtıyla değiştirmek üzere terk ettik. M.A. Tires, Fransız Devrimi'nin Tarihçesi 2. Cilt sayfa 370 ve 371. Tanrıça kongreye getirildiğinde hatip onun elini tutarak topluluğa döndü ve şunları söyledi. Ey ölümlüler! Korkularınızın yarattığı bir tanrının güçsüz şimşekleri önünde titremeyi bırakın artık. Bundan böyle akıldan başka bir tanrıyı tanımayın. Size onun en asil ve en pak tasvirini sunuyorum. İlla ki putlarınız olacaksa yalnızca bunun gibisine kurban sunun. Yüce özgürlük senatosunun önünde düş ey aklın örtüsü. Tanrıça başkanın kucaklamasının ardından muhteşem bir arabaya konularak muazzam bir kalabalığın arasında Tanrı'nın yerini almak üzere Notre Dame Katedrali'ne götürüldü. Orada büyük mihraba konuldu ve hazır bulunan herkes ona tapındı. Alison 1. Cilt 10. Bölüm. Bunu çok geçmeden kutsal kitabın halkın önünde yakılması izledi. Bir keresinde Popüler Müze Derneği üyeleri bir direğin tepesinde çeşitli kitapların yarı yanık kalıntılarını taşıyarak belediye binasına girdiler ve Vive la Raison diye slogan attılar. Kitaplar arasında başkanın sözleriyle insan neslinin işlemesine neden oldukları tüm aptallar büyük bir ateşte temizlenen dua kitapları ve eski ile yeni ahitler de bulunuyordu. Paris'in Bülteni 1793 No 318 alıntı yapılan eser bu Chase Rocks Parlamenter Tarih Derlemesi 30. Cilt Sayfa 200 ve 201. Ateizmin tamamlamakta olduğu işi papalık başlatmıştı. Fransa'yı dolu dizgin yıkıma götürmekte olan toplumsal, siyasi ve dinsel koşulları Roma'nın politikası hazırlamıştı. Devrimin dehşetlerinden bahseden yazarlar, bu aşırılıkların sorumluluğunun saray ve kilise olduğunu belirtiyorlar. Eke bakınız. Tam bir adalet içinde tüm bunların sorumluluğunun kiliseye yüklenmesi gerekir. Papalık, kralların zihinlerini reforma karşı zehirlemiş, bunun tahtın düşmanı, ulusun huzurunu ve uyumunu bozacak çatlak bir ses olduğuna inandırmıştı. Bu sayede tahttan kaynaklanan en korkunç zulümleri ve en incitici baskıları ilham eden Roma'nın dehası olmuştu. Özgürlük ruhu kutsal kitapla birlikte gitti. Müjdenin alındığı her yerde insanların zihinleri uyandı. Kendilerini cehalete, ahlaksızlığa ve batıl inançlara tutsak eden zincirleri çıkarıp atmaya başladılar. İnsan gibi düşünmeye ve davranmaya başladılar. Hükümdarlar bunu görerek baskıcı yönetimleri için endişeye düştüler. Roma'da onların kıskanç korkularını alevlendirmekte gecikmedi. Papa 1525 yılında Fransa'nın krallık naibine şunları söylemişti. Bu çılgınlık, protestanlık yalnızca dini karıştırıp yok etmekle kalmayacak. Bunun yanında her türlü yönetimi, soyluluğu, yasayı, düzeni ve rütbeyi de ortadan kaldıracak. G. de Felis, Fransa Protestanlarının Tarihçesi, 1. Kitap, 2. Bölüm, 8. Paragraf. Birkaç yıl sonra bir papalık temsilcisi kralı uyardı. Majeste, aldanmayın. Protestanlar hem medeni hem de dinsel düzeni altüst edecekler. Tahta Sunak kadar tehlike altında. Yeni bir dinin ortaya konulması, yeni bir hükümetin ortaya konulmasını gerektirir. De Bruyne, Calvin'in zamanında Avrupa'da Reformun Tarihi, 2. Kitap, 36. Bölüm. İlahiyatçılar, halkın ön yargılarına hitap ederek protestan öğretisinin insanları ayartarak türediğini ve ahmaklığa teşvik ettiğini, kralı tebaasının sadakatli sevgisinden mahrum bıraktığını ve hem kiliseyi hem de devleti harap ettiğini ilan ettiler. Böylece Roma, Fransa'yı reformun aleyhine kışkırtmayı başardı. Zulüm kılıcı, Fransa'da ilk olarak tahtı muhafaza etmek, asilleri korumak ve yasaları sürdürmek için kınından çıktı. Wiley, 13. kitap, 4. bölüm. Ülkenin önderleri bu vahim politikanın sonuçlarını kestiremediler. Kutsal kitap öğretileri, bir ulusun refahının temel taşları olan adalet, ılımlılık, doğruluk, hakkaniyet ve hayırseverlik ilkelerini halkın zihinlerine ve yüreklerine yazacaktı. Doğruluk bir ulusu yüceltir. Zira bunlar tahtın güvencesidir. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 34. ayet, 16. bölüm 12. ayet. Doğruluğun ürünü esneklik, sonucu sürekli huzur ve güven olacaktır. Yeşaya 32. bölüm 17. ayet. İlahi yasaya itaat eden kişi, kendi ülkesinin yasalarına da büyük bir samimiyetle saygı duyacak ve itaat edecektir. Allah'tan korkan kişi, kralın yetkisini adil ve meşru şekilde kullanmasına saygı gösterecektir. Fakat uğursuz Fransa, kutsal kitabı yasakladı ve öğrencilerine ambargo koydu. Yüzyıllar boyunca kanaatlerini ifade edecek kadar cesur ve gerçek uğruna acı çekecek kadar imana sahip olan, ilkeli ve dürüst, düşünsel kavrayış sahibi ve güçlü ahlaklı insanlar, kadırgalarda köle olarak çalıştırıldılar, kazıklarda yandılar ya da zindan hücrelerinde çürüdüler. Binlerce kişi çareyi kaçmakta buldu. Ve bu kaçış, reformun başlangıcından sonra 250 yıl devam etti. O uzun süre içinde, müjdenin öğrencilerinin zalimlerin çılgınca öfkesinden kaçtığına tanık olmayan bir Fransız nesli yoktur. Kaçanlar kendileriyle beraber, çoğunlukla üstün bir başarı gösterdikleri bilgileri, sanatları, sanayiyi ve düzeni de götürdüler. Böylece sığınak buldukları ülkeleri bu nitelikleriyle zenginleştirdiler. Diğer ülkeleri bu güzel armağanlarla zenginleştirdikleri ölçüde de kendi ülkelerini bunlardan mahrum bırakmış oldular. Şimdi sürgüne gönderilmiş olan her şey Fransa'da kalsaydı, bu 300 yıl zarfında sürgünlerin iş becerileri onun toprağını işleseydi, bu 300 yıl zarfında sanatsal yetenekleri onun üretimini geliştirseydi, bu 300 yıl zarfında yaratıcı dehaları ve çözümsel becerileri onun edebiyatını zenginleştirse ve bilimini ilerletseydi, sahip oldukları hikmet onun konseylerine yön verseydi, cesaretleri onun savaşlarında çarpışsaydı, hakkaniyetleri onun yasalarını şekillendirseydi ve kutsal kitabın dini onun halkının zihnini güçlendirse ve vicdanlarını etkileseydi, bugün Fransa ne kadar büyük bir görkemle kuşatılmış olurdu. Ne büyük, müreffeh ve mutlu bir ülke, tüm uluslara bir örnek olurdu. Fakat kör ve direngen bağnazlık her erdemli öğretmenini, düzenin her savunucusunu, tahtın her samimi koruyucusunu her yerden kovaladı. Kendi ülkelerini yeryüzünde ünlü ve şerefli bir yer haline getirecek olan kişilere "Seçiminizi yapın, ya kazık ya sürgün," dedi. Sonunda devletin yıkımı tamamlandı. Yasaklanacak vicdan, sürüklenerek kazığa götürülecek din, kovalanarak sürgüne gönderilecek vatanseverlik kalmadı. Wiley, 13. kitap, 12. bölüm. Ve bunun korkunç sonucu olarak tüm dehşetleriyle devrim ortaya çıktı. Huguenotların kaçışıyla birlikte Fransa genel bir gerileme dönemine girdi. Gelişmekte olan üretim şehirleri bozulmaya başladı. Verimli bölgeler doğal vahşiliklerine döndüler. İstisnai bir ilerleme döneminin yerini düşünsel durgunluk ve ahlaki çöküş aldı. Paris dev bir düşkünler yurdu haline geldi. Devrimin başlangıcında 200 bin yoksulun yardım için kralın eline baktığı tahmin ediliyor. Çürümekte olan ulusta yalnızca cizvitler zenginleşiyor, kiliselerde ve okullarda hapishanelerde ve kadırgalarda korkunç bir zorbalıkla hüküm sürüyorlardı. Fransa'ya ruhban sınıfının, kralının ve yasa koruyucularının yeteneklerini aşan ve ulusu sonunda anarşi ve yıkıma iten bu siyasi ve toplumsal sorunların çözümünü müjdeye getirebilirdi. Fakat insanlar Roma'nın egemenliği altında kurtarıcının fedakarlığa ve özverili sevgiye ilişkin kutlu derslerini unutmuşlardı. Başkalarının iyiliği için nefsinden feragat etme alışkanlığından uzaklaştırılmışlardı. Zenginler fakirlere çektirdikleri eziyetten ötürü azarlanmıyor. Fakirler hizmetlerine ve aşağılanmalarına karşılık olarak hiçbir yardım görmüyorlardı. Zenginlerin ve nüfuzluların bencilliği gitgide daha açık ve baskıcı hale geliyordu. Yüzyıllar boyunca asillerin açgözlülüğü ve ahlaksızlığı köylülere zorbaca davranılmasına neden oldu. Zenginler fakirlere haksızlık ettiler. Fakirlerse zenginlerden nefret ettiler. Pek çok bölgede emlak asillerin elindeydi. Çalışan sınıflarsa yalnızca kiracıydı. Mülk sahiplerinin insafına kalmışlardı. Mülk sahipleri ise onları aşırı taleplerine boyun eğmeye zorluyorlardı. Hem kiliseyi hem de devleti destekleme yükü orta ve alt sınıfların üzerine yığılmıştı. Hem mülki idare hem de ruhban sınıfı tarafından ağır vergilere tabi tutuluyorlardı. Asillerin zevki en yüce kanun sayılıyordu. Çiftçiler ve köylüler açlıktan ölse de olurdu. Zira onlara zulmedenlerin umrunda değildi. İnsanlar her zaman yalnızca mülk sahibinin çıkarını dikkate almaya zorlanıyorlardı. Tarım işçilerinin hayatı aralıksız çalışmayla ve bitmek bilmeyen sefaletle geçiyordu. Şikayet etme cüretinde bulunmaları halinde şikayetleri küstahça bir aşağılamayla karşılanıyordu. Mahkemeler her zaman köylülere karşı asilleri kayırıyordu. Yargıçların rüşvet yediklerini herkes biliyordu. Aristokrasinin en küçük kaprisi bile bu evrensel yozlaşma sistemi sayesinde arkasına yasa desteğini alıyordu. Bir yanda dünyasal güç sahipleri, diğer yanda ruhban sınıfı sayesinde sıradan halktan toplanan vergilerin yarısından azı kraliyet ya da kilise hazinesine giriyordu. Geri kalan kısmı müsrifçe zevkü sefa için harcanıyordu. Yurttaş tebaalarını bu şekilde fakirleştirenlerin kendileri vergiden muaf ve yasa veya gelenek tarafından devletin tüm görevlerinde yetkiliydiler. Ayrıcalıklı sınıfların sayısı 150 bindi. Onların keyfi için milyonlarca kişi berbat ve aşağılayıcı hayatlara mahkum ediliyordu. Eke bakınız. Saray lükse ve ahlaksızlığa teslim olmuştu. Halkla yöneticiler arasında güven yok gibiydi. Hükümetinin tüm icraatının düzenbazca ve bencilce olduğundan şüphe ediliyordu. Devrimden yarım yüzyıl öncesinden beri tahta, o şeytani zamanlarda dahi tembel, uçarı ve şehevi zevklere düşkün bir hükümdar olarak dikkat çeken 15. Louis oturuyordu. Ahlaksız ve zalim bir aristokrasi ve fakirleştirilmiş ve cahil bir alt sınıf sayesinde devlet gırtlağına kadar borca batmış ve halk çileden çıkmış bir durumdayken korkunç bir fırtınanın kopmak üzere olduğunu görebilmek için peygamber olmak gerekmiyordu. Kral, danışmanlarının uyarılarına sürekli olarak şu karşılığı veriyordu. Ben yaşadığım sürece işleri yürütmeye çalışın. Ben öldükten sonra ne olacaksa olsun. Yeniden yapılanma gerekliliği boşu boşuna vurgulandı. Kral kötülükleri görüyordu fakat onlara karşı koyacak ne cesareti ne de gücü vardı. Fransa'yı bekleyen akıbet üşengeç ve bencilce yanıtında çok net bir şekilde resmedilmişti. Benden sonra tufan. Roma, kralların ve yönetici sınıfların kıskançlığını kullanarak onları halkı esarette tutmaları için etkiledi. Böylece devletin zayıf düşeceğini çok iyi biliyordu. ve bu sayede hem yöneticileri hem de halkı kendisine köle etmeyi amaçlıyordu. Öngörülü bir politikayla insanları etkin bir şekilde köleleştirmek için zincirlerin ruhlarına bağlanması gerektiğini, köleliklerinden kurtulmalarını önlemenin en emin yolunun onları özgürlüğe elverişsiz hale getirmek olduğunu gördü. Politikasından kaynaklanan fiziksel acılardan bin kat beteri ahlaki çöküntüydü. Kutsal kitaptan mahrum bırakılan ve bağnazlıkla bencilliğin öğretilerine terk edilen halk, cehalet ve batıl inançlarla kuşatılmışlar ve fesada batmışlardı. Bu nedenle kendi kendilerini yönetmeye tamamen elverişsizdiler. Fakat tüm bunlar uygulamada Roma'nın beklediğinden tamamen farklı bir sonuç verdi. Çalışmaları, kitleleri kendi dogmalarına kör bir itaate tutmak yerine onları imansızlıklara ve devrimcilere dönüştürdü. Roma Katoliğini rahipçilik olarak hor gördüler. Ruhban sınıfını zulümcülerine ortak olarak gördüler. Tanıdıkları tek tanrı Roma'nın tanrısıydı. Tek dinleri onun öğretisiydi. Onun açgözlülüğünü ve zalimliğini kutsal kitabın doğal meyvesi olarak gördüler ve bundan hiçbir pay istemediler. Roma Allah'ın karakterini yanlış tanıtarak onun isteklerini saptırmıştı. Bu yüzden insanlar şimdi hem kutsal kitabı hem de onun yazarını reddediyorlardı. Kilise, kutsal yazıların sözde kutsallığı altında kendi dogmalarına kör inançla bağlılık talep ediyordu. Voltaire ile dostları tepki olarak Allah'ın sözünü tümüyle bir kenara attılar ve her yerde imansızlığın zehrini yaydılar. Roma, halkı demir pençesi altında ezmişti. Şimdi ise aşağılanmış ve merhametsizce davranılmış kitleler zorbalıktan öçlerini alarak tüm kısıtlamaları üzerlerinden kaldırdılar. Çoktan beridir saygı gösterdikleri pırıltılı aldatmacaya duydukları öfkeyle gerçeği ve yalanı birlikte reddettiler. Fesadın köleleri, hürriyeti aşırı serbestlikle karıştırarak hayallerindeki özgürlükle bayram ettiler. Devrimin başlangıcında kralın verdiği bir tavizle, halka asillerle ruhban sınıfının toplam yetkisini de aşan bir temsil yetkisi verildi. Böylece güç dengesi ellerine geçti. Fakat bunu hikmetle ve ölçülü bir şekilde kullanmaya hazır değillerdi. Kendilerine yapılan haksızlıkları düzeltme hevesiyle toplumun yeniden inşasına girişmeye karar verdiler. Akılları yapılan haksızlıkların acı ve çoktan beridir saklanan anılarıyla dolu olan öfkeli kalabalık, dayanılmaz hale gelen sefaleti devrimle yok etmeye ve çektikleri sıkıntıların sorumlusu olarak gördükleri kişilerden intikam almaya kararlıydılar. Ezilenler, baskı altında öğrendikleri dersi uygulamaya ve kendilerine zulmedenlere zulmetmeye başladılar. Zavallı Fransa, ektiğini kanla biçmeye başladı. Roma'nın denetleyici gücüne teslim olmasının sonuçları korkunç oldu. Fransa'nın Roma Katoliğinin etkisiyle reformun başlangıcında ilk kazığı diktiği yere bu kez devrim ilk giyotini dikiyordu. 16. yüzyılda Protestan imanının ilk şehitlerinin yakıldığı noktada 18. yüzyılda giyotine ilk kurbanlar verildi. Fransa kendisine şifa getirecek olan müjdeyi reddederek imansızlığa ve yıkma kapı açmıştı. Allah'ın yasasının kısıtlamaları bir kenara bırakıldığında, insani ihtirasların kuvvetli dalgalarını denetim altında tutmak için insan yasalarının yeterli olmayacağı anlaşıldı. Böylece ulus isyana ve anarşiye sürüklendi. Kutsal kitaba karşı açılan savaş, dünya tarihinde terör dönemi olarak bilinen dönemin başlamasına neden oldu. İnsanların evlerinden ve kalplerinden huzur ve mutluluk silindi. Hiç kimse güvende değildi. Bir gün zafer kazanan, ertesi gün sanık oluyor, mahkum ediliyordu. Şiddetin ve şehvetin tartışmasız egemenliği başlamıştı. Kral, ruhban sınıfı ve asiller, heyecanlı ve çılgına dönmüş halkın canavarlıklarına boyun eğmeye zorlandılar. Kralın idamı, intikama susamışlıklarını daha da alevlendirmekten başka bir şeye yaramadı. Onun ölüm fermanını verenler çok geçmeden, onun ardından idam sehpasını boyladılar. Devrime düşman olduğundan şüphelenilen herkesin katledilmesine karar verildi. Hapishaneler dolup taştı. Bir ara 200 binden fazla tutsak içerideydi. Krallığın şehirleri dehşet sahneleriyle doldu. Bir grup devrimci başka bir gruba karşıydı. Böylece Fransa, tutkularının hiddetiyle hareket eden kitlelerin çatışma alanı haline geldi. Paris'te kargaşa üstüne kargaşa çıkıyordu. Vatandaşlarsa birbirini yok etmekten başka bir amacı olmayan hiziplere bölünmüşlerdi. Tüm bu sefalete ek olarak, ulus Avrupa'nın büyük güçleriyle uzayıp giden ve harap edici bir savaş içindeydi. Ülke iflasın eşiğindeydi. Askerler gecikmiş ödemeleri için bağırıp çağırıyorlardı. Parisliler açlıktan ölüyordu. Şehirler haydutlar tarafından talan edilmişti. Ve anarşi ve aşırı serbestlik yüzünden medeniyet yok olmaya yüz tutmuştu. Halk, Roma'nın büyük bir gayretle öğrettiği zalimlik ve işkence derslerini çok iyi öğrenmişti. Sonunda intikam günü gelmişti. Bu kez zindanlara atılanlar ve kazığa sürüklenenler İsa'nın öğrencileri değildi. Onlar uzun zaman önce yok edilmişler ya da sürgüne gönderilmişlerdi. Acımasız Roma şimdi eskiden kanlı eylemlerden zevk almayı öğrettiği kişilerin ölümcül gücünü hissediyordu. Fransa'nın ruhban sınıfının çağlar boyunca sergilediği zulüm şimdi dikkate değer bir güçle kendi üzerlerinde uygulanıyordu. İdam sehpaları rahiplerin kanıyla kızıla boyandı. Bir zamanlar Huguenotlarla dolan kadırgalar ve hapishaneler şimdi onlara zulmedenlerle doluyordu. Kürek mahkumu olan ve oturma sıralarına zincirlenen Roma Katolik din adamları, bir zamanlar kiliselerinin uysal sapkınlara hiçbir engelle karşılamadan çektirdiği tüm acıları şimdi kendileri çekiyordu. Eke bakınız. Daha sonra en barbar mahkemenin, en barbar kanunu uyguladığı, insanların büyük bir suç işleme riski altında olmadan, komşularını selamlayamadıkları ve dua edemedikleri, her köşede casusların pusuya yattığı, giyotinlerin her sabah tam kapasiteyle çalıştığı, cezaevlerinin esir gemilerinin ambarları gibi tıka basa dolduğu, Sen nehrine dökülen kanallarda oluk oluk kan aktığı günler geldi. Günden güne arabalar dolusu kurbanlar, Paris sokaklarından korkunç sonlarına götürülürken, iktidardaki komisyonun bölgelere gönderdiği valiler, başkentte bile duyulmamış şiddette bir zulüm sergiliyorlardı. Ölüm makinelerinin bıçağının kalkış ve iniş hızı katliamlarının boyutuna yetişemiyordu. Uzun sıralar oluşturan esirler, şarapnel doldurulmuş topların ateşiyle öldürüldüler. Kalabalık mavnaların dibi deliniyordu. Lyons çöle döndü. Arras'ta tutuklulara zalim bir merhamet sonucu hızla bir ölüm bile çok görüldü. Loire nehri boyunca Saumur'dan denize kadar karga ve çaylak sürüleri, iğrenç durumlarda birbirine girmiş olan çıplak cesetlerden beslendiler. Ne cinsiyete ne de yaşa bakılarak merhamet gösterilmiyordu. O alçak yönetimin öldürdüğü 17'lik delikanlıların ve kızların sayısının yüzlerce olduğu sanılıyor. Memeden koparılan bebekler, Jacoben askerler arasında mızrakla havaya atıldılar. Eke bakınız. 10 yıllık kısa bir süre içinde kalabalık insan toplulukları yok edildi. Tüm bunlar şeytanın istediği şekilde meydana geldi. Çağlar boyunca gerçekleştirmeye çalıştığı şey tam da buydu. Onun politikası başlangıçtan sona dek aldatmaca, kararlılıkla sürdürdüğü hedefi ise insanların üzerine acı ve sefalet getirmek, Allah'ın işini bozmak ve kirletmek, ilahi ihsan ve sevgi tasarılarını lekelemek, böylece gökte kedere neden olmaktır. Bundan sonra aldatma sanatlarıyla insanların zihinlerini köreltir ve onları sanki tüm bu sefalet yaratıcının tasarısının sonucuymuş gibi kendi işinin sonucunu Allah'a yüklemeye yöneltir. Benzer şekilde onun zalim gücüyle aşağılanan ve kendilerine merhametsizce davranılan kişiler özgürlüklerini elde ettikleri zaman onları aşırılıklara ve acımasızlıklara teşvik eder. Böylece ölçüsüz serbestliğin bu resmi zorba ve zalimler tarafından özgürlüğün sonuçlarına örnek olarak gösterilir. Bu ortamdaki yanılgının farkına varıldığında şeytan sadece onu farklı bir kisveyle gizler ve kalabalıklar ilkinde olduğu gibi seve seve kabul ederler. İnsanlar Roma Katoliğinin bir aldanış olduğunu anladıklarında ve şeytan onları kendi aracılığıyla Allah'ın yasasını çiğnemeye yönlendirmediğinde onları tüm dinleri aldatmaca, kutsal kitabıysa masal olarak görmeye sevk etti. Böylece ilahi kuralları bir kenara atarak kendilerini dizginlemeyen fesada verdiler. Fransa yurttaşlarının başına bu büyük sıkıntıyı getiren ölümcül hata, şu muazzam hakikati, gerçek özgürlüğün Allah'ın yasasının ilkeleri arasında yattığını göz ardı etmeleri oldu. Keşke buyruklarıma dikkat etseydiniz. O zaman esenliğiniz ırmak gibi, doğruluğunuz denizin dalgaları gibi olurdu. Kötülere esenlik yoktur diyor Rab. Ama beni dinleyen güvenlik içinde yaşayacak, kötülükten korkmayacak, huzur bulacak. Yeşaya 48. bölüm 18. ayet ve 22. ayet. Süleyman'ın özdeyişleri 1. bölüm 33. ayet. Tanrı tanımazlar, imansızlar ve sapkınlar Allah'ın yasasına karşı çıkar ve onu inkar ederler. Fakat yaptıkları etkinin sonuçları insanların esenliğinin ilahi kurallara itaat etmesine bağlı olduğunu kanıtlamaktadır. Allah'ın kitabından ders almayanlar, bu dersi ulusların tarihinden almaya devam edilirler. Şeytan, Roma Kilisesi aracılığıyla insanları itaatten uzaklaştırırken aracılığını gizlemişti. Çalışmasını da maskeleyerek, bunun sonucu olarak aşağılanma ve sefaletin günahın meyvesi olarak görülmemesini sağladı. Ancak gücüne Allah'ın ruhunun çalışmasıyla öylesine karşılık verilmişti ki, hedeflerini tam olarak gerçekleştirmesi engellenmişti. İnsanlar bu sebebin sonucunu izlemediler. Böylece yaşadıkları sefaletin kaynağını bulamadılar. Aksine devrimde Allah'ın yasası Ulusal Konsey tarafından açıkça bir kenara atıldı. Bunu izleyen terör döneminde de sebep-sonuç ilişkisinin işleyişi herkes tarafından görüldü. Fransa, Allah'ı alenen reddederek kutsal kitabı bir kenara attığında kötü insanlar ve karanlıktaki ruhlar uzun zamandan beri arzuladıkları hedefi Allah'ın yasasının kısıtlamalarından uzak bir krallığı elde ettikleri için sevinçle coştular. Kötü işe karşı hüküm çabuk verilmediğinden insanoğullarının yürekleri bundan ötürü kötülük etmek için kendi içlerinde cesaret buldular. Vaiz 8. bölüm 11. ayet KM. Fakat adil ve hakkaniyetli bir yasanın çiğnenmesi kaçınılmaz olarak sefalete ve yıkıma yol açacaktı. Yargıya hemen uğramasa dahi insanların kötülüğü yine de kesinlikle kendi korkunç sonlarını hazırlamaktaydı. Yüzyıllar süren sapkınlık ve suç dönemi ceza günü için gazap biriktirmekteydi. Allah'tan nefret edenler, fesatları doruğa ulaştığında ilahi sabrı taşırmanın korkunç bir şey olduğunu çok geç olarak öğrendiler. Şeytanın zalim gücü üzerine denetim koyan Allah'ın kısıtlayıcı ruhu büyük ölçüde kaldırıldı ve tek zevki insanların sefaletini görmek olan kişi isteğini yapmakta özgür bırakıldı. İsyana hizmeti seçmiş olanlar bunun ürünlerini biçmeye terk edildiler. Böylece ülke kalemin yazamayacağı kadar korkunç suçlarla doldu. Yıkıma uğrayan bölgelerden ve harap olmuş kentlerden korkunç bir çığlık yükseldi. En acı ızdırabın çığlığı Fransa deprem vurmuş gibi sarsıldı. Din, yasa, toplum düzeni, aile, devlet ve kilise tümü Allah'ın yasasına karşı kalkan küstah elin indirdiği darbeyle yıkıldı. Bilge kişi doğru söylemişti. Kötü kişi ise kötülüğü yüzünden yıkılıp düşer. Günahlı yüz kez kötülük edip yaşasa bile Tanrı'dan korkanların, onun önünde saygıyla duranların iyilik göreceğini biliyorum. Oysa kötü iyilik görmeyecek. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 5. ayet, Vaiz 8. bölüm 12. ve 13. ayet. Çünkü bilgiden nefret ettiler ve Rab korkusunu seçmediler. Bunun için kendi yollarının semeresinden yiyecekler ve kendi düzenlerine doyacaklar. Süleyman'ın özdeyişleri 1. bölüm 29. ve 31. ayet KM. Dipsiz derinliklerinden çıkan küfürlü gücün öldürdüğü ahlakın sadık tanıkları uzun süre sessiz kalmayacaklardı. Ve 3,5 günden sonra Allah'tan onların içine hayat ruhu girdi ve ayakları üzerinde durdular. Ve onları görenlerin üzerine büyük korku düştü. Vahiy 11. bölüm 11. ayet KI. 1793 yılında Hristiyan dinini kaldıran ve kutsal kitabı bir kenara atan kararnameler Fransız meclisinden geçti. 3,5 yıl sonra bu kararnameleri iptal eden, dolayısıyla kutsal yazılara müsamaha sağlayan bir karar aynı meclis tarafından kabul edildi. Dünya, kutsal öğütlerin reddedilmesinden kaynaklanan suçun büyüklüğünden hayrete düşmüştü. İnsanlarsa erdem ve ahlakın temeli olarak Allah'a ve O'nun sözüne iman etme gereğinin farkına varmışlardı. Rab şöyle diyor: "Sen kimi aşağıladın? Kime küfrettin? Kime sesini yükselttin? İsrail'in kutsalına tepeden baktın." Yeşaya 37. bölüm 23. ayet. Onun için bu kez onlara gücümü, kudretimi tanıtacağım. O zaman adımın Rab olduğunu anlayacaklar. Yeremya 16. bölüm 21. ayet. Peygamber iki tanıkla ilgili olarak bildirisine devam ediyor. Gökten gelen yüksek bir sesin "Buraya çıkın" dediğini işittiler. Sonra düşmanlarının gözü önünde bir bulut içinde göğe yükseldiler. Vahiy 11. bölüm 12. ayet. Allah'ın iki tanığı Fransa'nın kendilerine savaş açmasından sonra hiçbir zaman görmedikleri saygıyı gördüler. 1804 yılında İngiliz ve Yabancı Kutsal Kitap Derneği kuruldu. Bunu Avrupa kıtasında benzer kurumlarla pek çok şubeleri izledi. 1816 yılında American Bible Society, Amerika Kutsal Kitap Derneği kuruldu. İngiliz Derneği'nin kurulduğu sırada Kutsal Kitap 50 dilde basılmıştı ve dağıtımdaydı. O zamandan beri yüzlerce dile ve lehçeye tercüme edildi. Eke bakınız. 1792'den önceki 50 yıl boyunca yabancı ülkelerde müjdeleme faaliyetlerine çok az önem verilmişti. Yeni dernekler kurulmamıştı ve putperest ülkelerde Hristiyanlığın yayılması için çaba gösteren kiliselerin sayısı birkaçı geçmiyordu. Fakat 18. yüzyılın sonuna doğru büyük bir değişim meydana geldi. İnsanlar akılcılıktan hoşnutsuz oldular ve ilahi vahiyle tecrübeye dayalı dinin gereğinin farkına vardılar. Bu zamandan itibaren yabancı ülkelerde müjdeleme çalışması eşi görülmemiş bir büyüme sağladı. Eke bakınız. Matbaacılıktaki gelişmeler kutsal kitabın dağıtılması işine hız kazandırdı. Farklı ülkeler arasında artan iletişim fırsatları, kadim önyargı ve ulusal ayrıcalık duvarlarının yıkılması ve Roma piskoposunun dünyasal gücünü kaybetmesi Allah'ın sözünün girişi için yol açtı. Kutsal kitap yıllardır Roma sokaklarında serbest bir şekilde satılıyordu. Şimdi ise dünyanın yaşanabilir tüm bölgelerine taşındı. İmansız Voltaire bir keresinde böbürlenerek şunları söylemişti. İnsanların Hristiyan dinini 12 adamın kurduğunu tekrar tekrar söylediklerini duymaktan bıktım. Onu yıkmak için bir adamın yeterli olacağını kanıtlayacağım. Onun ölümünden beri pek çok nesil geçti. Kutsal kitaba karşı açılan savaşa milyonlarca kişi katıldı. Fakat yok edilmesi bir yana, Voltaire'in zamanında Allah'ın kitabının 100 nüshası var idiyse, şimdi 10 bin nüshası, hatta 100 bin nüshası var. Erken reformculardan birinin Hristiyan kilisesine ilişkin sözleriyle, kutsal kitap pek çok çekiç eskitmiş bir örstür. Rab şöyle diyor, sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın. Yeşaya 54. bölüm 17. ayet. Tanrımızın sözü sonsuza dek durur. Bütün koşulları güvenilirdir. Sonsuza dek sürer. Sadakat ve doğrulukla yapılır. Yeşaya 40. bölüm 8. ayet, Mezmur 111. bölüm 7. ve 8. ayetler. İnsanın yetkisi üzerine inşa edilen her şey yıkılacaktır. Allah'ın değişmez sözünün kayası üzerine kurulanlarsa sonsuza dek kalacaktır.